Muhterem kardeşlerimiz, sohbetimize başlamadan ve teberrüken üç ihlas bir Fatiha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz natif mübarek pâk ruhu tayyibelerine, ehl-i beytin eshab-ı kiramın, enbiya-i zâmın, sâdât-ı kiram hazaratının, cümlemizin geçmişlerimizin, şehitlerimizin ruhu şeriflerine, hayırların celbi, hastalıkların, musibetlerin defi için, dinimizin, vatanımızın, milletimizin, bütün İslam dünyasının selametine, bir Fatiha şerif, üç ihlas. Muhterem kardeşlerimiz, Nuh aleyhisselamın hayatından ibret ve hikmet dersleri. Bu sohbetimizde tufan ile yeryüzünü küfürden temizleyen Nuh aleyhisselamdan bahsedeceğiz inşallah. Nuh aleyhisselam ülül azim peygamberlerdendi. Yani en yüksek derece peygamberlerdendir. Peygamberler de birbirine andı fazilet olarak farklı. Fakat bu beş peygamber en yüksek seviyede. Başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, onun sıfatı Habibullah'tır. İbrahim aleyhisselam, onun sıfatı Halilullah'tır, Allah dostudur. Malıyla, canıyla, evladıyla, yaptığı putperest bir kavmin mücadeleyle Allah dostu olmuştur. Musa aleyhisselam Kerimullah, Cenab-ı Hak'la bir mülakat olmuştur. Bir görüşme olmuştur. İsa aleyhisselam Ruhullah'tır. Babası olarak dünyaya gelmiştir. Nuh aleyhisselam bugün bahsedeceğimiz Kur'an-ı Kerim'de 43 yerde ismi geçiyor. Meşhur tufan sebebiyle beşeriyetin ikinci babası nesil Nuh aleyhisselam'dan devam ediyor. 80 kişiyle gemiye binen 80 kişi. Lakabı Neciyullah, Allah'ın kurtardığı. Şeyhül Enbiya, nebilerin en uzun ömürlüsü. Sabır ve şükürde zirve. Aynı zamanda 950 sene bir cihat hayatı. sene 50 yaşında peygamberlik geldi. 950 sene tebliğde bulundu. Yani cihatta bulundu. Çok az kimse iman etti. O daima Cenab-ı Hakk'a şükür ve sabır halinde yaşadı. Nitekim Cenab-ı Hak onun için innehu kana abden şekura buyuruyor. Yani şunu bilin ki Nuh çok şükreden bir kul idi. O meşakkatler karşısında daima sabrın içinde daima şükür halinde yaşadı. Cenab-ı Hak bazı peygamberlerine sıfatlar veriyor. Mesela Süleyman aleyhisselam'a ni'mel ab diyor. O zenginliği nasıl kullandı? Kendi nefsi için değil, kalbini kasa yapmadı. Allah ne verdiyse Cenab-ı Hakk'ın uğrunda sarf etti. Eyyûb aleyhisselam ona Cenab-ı ni'mel ab buyuruyor. O da fakirlere misal. Daima bir Cenab-ı Hakk'a bir sabır ve şükür halindeydi. Hanımı sen peygambersin. Dua et, bu üzerine bu iptilalar gitsin deyince, ey hanım dedi, bana Allah 80 sene bir saat ömrü verdi, bu kaç senedir dedi. Cenab-ı Hak, Eyyûb aleyhisselam, ni'mel abd, onu güzel bir kuldu buyuruyor. Nuh aleyhisselam'ı da abden şekûrâ, şükreden bir kuldu buyuruyor. Demek ki burada ve şükür ve sabır, bir Müslümanın fârik vasfı olması lazım. Şekûr yani mü'minde şükür olacak. Malıyla şükredecek. Yani Allah ne mal verdi? Bunu Allah bana niye verdi? Bunun bir idrak içinde olacak. Kulül af fazlasını Allah yolunda sarf edecek. İnfak edecek. İkram edecek. Nefsiyle şükredecek. Daima canını, malını, her şeyi Allah yolunda. Çünkü bir İmtihan dünyası içinde olduğunu idrak içinde olacak. Üçüncüsü kalbiyle şükredecek. Cenab-ı Hakk'ı unutmayacak. Daima verdiği nimetleri hatırlayacak. Gözünün gördüğü her şeyde kalbi bu kevni ayetleri hatırlayarak daima şükreden bir kul olacak. Yani namazın vakti var, orucun vakti var fakat zikrin vakti yok. Eğer göz görüyorsa kalp daima bir zikir halinde olacak, aman ya Rabbi diyecek. Yani kainat zerreden küreye Cenab-ı Hakk'ın ilahi azamet tecelli, kudret akışları. Kul daima aman ya Rabbi diyecek. Verdiği nimetleri düşünecek. Rabbini unutmayacak. Rabbi ile dost olacak. Cenab-ı Hak Nuh Aleyhisselam için yine ayette Saffat Suresi 79-81. Ayette bütün alemlerde Nuh'a selam olsun buyuruyor. İşte biz muhsinleri böyle mükafatlandırırız. Zira o bizim mümin kullarımızdandı. Mümin Cenab-ı Hakk'ın esmasının 99 esmasından birini, Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatı. Müminin manası gönüllerde iman ışığı yakan, kendine sığınanları eman veren, koruyan, rahatladan güven veren, vaadinde güvenilen. Demek ki bir müminde ne kadar bu sıfatlar varsa Cenab-ı Hakk'ın bu sıfatları kul o kadar Cenab-ı Hakk'a yakın olmuş oluyor. İşte bu sıfat peygamber olarak Nuh Aleyhisselam da zirvedeydi. Bizim mümin kullarımızdan da buyuruyor. Malum bizler için kat eflal mümini mi? Müminler felah buldu buyuruyor. Yani bu mümin vasfına kavuşabilmek, felah bulabilmek. Nuh Aleyhisselam'ın hayatın evvela sabrı, sabırla şükrün mezci olmuş halde görüyoruz. 950 sene dövüldü, alay edildi. Zalim bir kavme karşı asla bir taviz vermedi. Bunu en mükemmelini Efendimiz de görüyor, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de. Çünkü iman taviz istemez. İman zor iş. Zorluklarda karşı imanın kıymeti ortaya çıkar. Cenab-ı Hak Ankebût suresinin başında iman ettik demek de kurtulacaklarımı zannediyorlar buyuruyor. Demek ki iman bir mukavemet ister. Hatta bir defasında boğazını sıktılar. Öldü zannettiler. Ayıldığı zaman Cenab-ı Hakk'a şöyle Nuh Aleyhisselam dua etti. Ey Allah'ım, beni kavmimi bağışla. Çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. İşte nasıl bir merhamet? Kendisini öldürmeye kalkanlara karşı merhamet. Yani peygamberlerin tarih vasfı hep bu. Ümmetinin kurtulması, cehennemden kurtulması, Allah'a bir kul olması, idrak için olması. Yani daima kendini ümmetlerinden mesul hissederler. Hemen bu kalktı, kendine geldi. Gusül abdesti aldı, tekrar yanlarına gitti. Kendisini boğmaya kalkanların. Onları yine Allah'a davet, kulluğa davet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de daima bütün tehditlere rağmen daima bir tebliğ halindeydi. Nuh Aleyhisselam kavminin bütün o eziyetlerine sabır gösterirdi. Lütfu ilahi olarak zaman zaman yaralarında Cebrail gelip sarardı. Müşrikler de tebliğe gittiği zaman yazık sana ey Nuh derlerdi. Bu dayağımız, hakaretimize rağmen hala davandan vazgeçmiyorsun. Nuh Aleyhisselam onlara şu mukabelede bulunurdu. Ben Mecnun değilim. Dünya bir mektebi âlem. Siz atalarım dinindesiniz diyorlar. Atalarım şimdi bir azap çekiyor. Aklınızı başınıza alın. Davamdan yüz çevirirseniz bana bir zarar veremezsiniz. Şurası çok mühim. İnsan iki şeyden korkar buyuruyor Nuh Aleyhisselam. Kendi başkasına zarar vermesinden korkar buyuruyor. Ben ise diyor Rabbime bir tevekkül teslim içindeyim diyor. İki diyor menfaatinden korkar insan diyor. Ondan taviz verir diyor. Ben ise diyorum ki benim ecrim Allah'a aittir. Ayet-i kerimede de bir de onlara Nuh'un kıssasını oku buyuruyor bizler için. Hani o bir zamanlar kavmine demişti ki ey kavmin eğer benim aranızda duruşum Allah'ın ayetlerine öğüt verişimse ağır geliyorsa şunu bilin ki ben yalnızca Allah'a tevekkül etmişimdir. Hatta bir de bir meydan okur. Bütün gücüne karar verin. Sonra bu işiniz size dert olmasın. Sonra bana ne yapacağı yapın. Benden bir mühlet de istemeyin. Tabi bu ne oluyor? Bir iman celâdesi. Demek ki bir mü'minde bir küfre karşı böyle bir iman celâdeti olacak. Fânilerden değil, bâkiden Cenâb-ı Hak'tan korkacak. Tabi bu teskiye, kat eflamen zekâ, kat eflamen tezekâ. Kalbin bir teskiye, çünkü kalpte nefsani arzular var. Bu nefsani arzu bertaraf edecek. Kalp bir ruhaniyetle dolacak. Baştan tahalli, yani boşaltma, enaniyet gidecek, kibir gidecek. Mevkat, şefkat, yoksulluğu gidecek. Fitne, gıybet, dedikodu, gurur, kibir, yalan, ihtiras, haset, israf, pintilik, edep noksanlığı bunlar kalpten silinecek. Bunun yerine sümme tahalli hala, yani illallah, kalpte iman lezzeti meydana gelecek. İman lezzeti meydana geldiği zaman her şey kolaylaşır. İbadet bir zevk verir. Muamelat, muâşeret bir zevk, bir lezzet haline gelir. Hizmet bir heyecan haline gelir, bir zevk haline gelecek. İşte ashâb-ı kirâm dünyanın dört tarafına gittiler. İnsan onu her yere girdiler. Onları hidayete erdirmek için gayret ettiler. Hizmet ona bir lezzet haline geldi. Tevazu olacak, ben olmayacak. El emin es sadık olacak, bir şahsiyet, bir karakter olacak. İkram ehli olacak. İnfak ehli olacak. Cömert olacak. Nezaket, zerafet, affedecek, vakar, tevazu, incelik, sabır, edep, haya ve ümmetin derdiyle dertlenme olacak. Ya burada yani cemali sıfat Allah o kalpte tecelli edecek. Ondan sonra sünnet tecelli, ilahi tecelli kalp mazhar olacak. Nimete erecek. Yani Cenab-ı Hak'la beraber olma nimetine. Rakik bir, ince bir kalp olacak. Duygu derinliği olacak. Ruhani tefekkür olacak. Muhabbetullah, marifetullah olacak. Kalp huzur bulacak. Bedenin kıblesi Kâbe olduğu gibi kalbin de kıblesi Cenab-ı Hak olacak. Efendimiz buna büyük cihat buyuruyor. Tebük seferinden dönüldüğü zaman saç sakal birbirine karıştı. Eshâb-ı kirâmın vücudunda hemen hemen et kalmadı. Deriler kemiklere yapıştı. Efendimiz şimdi büyük cihada dönüyoruz buyurdu. Sahâbî dedi ki, yâ Resûlâ, bundan daha büyük cihat mı olur? Evet dedi. Şimdi dedi, nefsimizle olan cihada dönüyoruz. Yani bu kötü huylar, kötü hasretler kalpten silinecek. Cemali sıfatlar o kalpte tecelli edecek. Cihat ayetleri Mekke'de de indi. Mekke'de Müslümanın bir gücü yoktu. Elinde bir kılıç bile yoktu. Mekke'deki cihatlar neydi? Sabırdı, sebattı. Dini, imanı muhafaza etmekti. Medine'deki cihat neydi? Hidayetlere vesile olmak, taarruzları bertaraf etmek, insanlar hidayetlerine vesile olmak. Velhâsıl demek ki hep peygamberlere baktığımız zaman bu cihat vardır. Yani onları hidayete davet, bir de müsterşide irşat bekleyenleri irşad etmek. Bu da bir müminin farik vasfı olmuş oluyor. Âyet-i kerîmede Cenâb-ı Hak buyuruyor. Bakara 143. ayetinde işte böyle sizin insanlığa şahit olmanız. Yani insanlığa Allah'ın dinini temsil etmeniz. Resul de size şahit olmasın için mutedil bir millet kıldık. Hayır ha bir millet kıldık Cenab-ı Hak buyuruyor. Demek ki bir mümin kemale erecek. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın şahidi olacak, dinin temsilcisi olacak. Diğer bir ayette, Âl-i İmrân 110. ayette siz insanın iyiliği için ortaya çıkarılmış ümmetsiniz. Ümmet insanın hayrı için çıkarılmış bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız. Demek ki bir müminin farik vasfı kendini imar edecek, ihya edecek. Takva, müttaki bir kul olacak, salih bir kul olacak. Bu şekilde güzel bir numune olacak. O şekilde bir İslam'a davet olacak. Ömer radıyallahu anh buyurdu ki, kavlinizle beraber sükût ederek de davet edin. İslam'ı temsil edin buyurdu. Ya halife biz nasıl susarak temsil edelim diye sorulduğu zaman ahlakınızla, edebinizle bu şekilde İslam'ı tebliğ edin. Zaten İslam futuhatına baktığımız zaman İslam askerleri gittikleri her yerde daima merhamet ve şefkat tevzi ettiler. Kendisine karşı çıkmayanlara dokunmadılar. Eman dileyenlere karşı hiçbir mukavemette bulunmadılar. Kadınlar, hastalar, çocuklar, hayvanlar vesaire manastırda olan ibadetteki bulunan diğer dinlerdekine dokunmadılar. Yani gayeleri hidayete vesile olmaktı. Yani toprağı kanla sulamak değildi. Toprak almak değildi. İnsanların hidayetine kavuşmasıydı. Ecdadımız Osmanlı fethettiği yerlere, Balkanlara, Anadolu'nun temiz halkını yerleştirdi. O temiz olan o halkın o haliyle onun halkı Müslüman oldu. İstanbul'un fethine 10 sene sonra Bosna'yı Fatih aldığı zaman oraya da yine Anadolu'nun temiz halkını yerleştirdi. Onların o İslam'ı yaşayışıyla Boşnakların hemen hemen hepsi Müslüman oldu. Velhâsıl demek ki Müslüman yaşayacak, haliyle temsil edecek ve esas cihat budur. Cihat kan dökmek değildir. İnsanları ihya etmektir, hidayete kavuşturmaktır. Tabi burada şahsiyet, karakter mühim. Sevban radıyallahu an anlatıyor. Ayetler inmeye başladığı zaman bu infak ayetleri altını ve gümüşü biriktirip de bunları Allah'ın yolunda sarf etmeyenlere acıklı bir azab ile müjdele ayet indiği zaman aramızda toplandık. Dedik ya Resulallah, biz altın gümüş kazanacağız, Allah'ın yolunda sarf edeceğiz. Tasarruflu bir hayat yaşayacağız. Kendimizi İslam'a adayacağız. Fakat neyi biriktirelim diye sorduklarında Efendimiz buyurdu ki, üç kıymetli şey bildirdi. Birincisi, hayatın hiçbir safhasında Allah'ı unutmayacağız. Yani daima zikreden bir dilimiz olacak. Daima estağfurullah aleyhisselam, aman ya Rabbi, şükür ya Rabbi. Dil daima Cenab-ı Hakk'ı zikredecek. Dünya gelişimi kulluk için, başka şey için gelmedik. İkincisi, bütün nimetlerin Cenab-ı Hakk'ın lütfu olduğunu idrak içinde olacak kul, şükreden bir kalp olacak. Yani neye baksa Allah'ın kendisine ikramını idrak edecek. Cenab-ı Hak göklerde ve yerde ne varsa amade kıldık düşünen bir toplum için buyuruyor. Verdiğimiz nimetleri sayamazsınız buyuruyor. Demek ki birincisi zikreden bir dil, ikincisi şükreden bir kalp, üçüncüsü de çok mühim bir aile hayatı. Efendinin iman yardımcı olan salih bir zevce. Demek ki böyle bir kız çocuklarını da bu şekilde yetiştirmek zaruri ki çünkü onlar neslin yetişmesinde büyük faydaları olacak. Yani Cenab-ı Hak öyle bir nesil olacak, kurrete ayın göz nuru olacak. O göz nuru yetişen nesille ve cani'l müttakine imama bir takvada bir rehber olacak. O toplumun bütün fertleri. Ömer radıyallahu anh bir zata rastladı, mümin bir zata. O devamlı Allah'ım beni azlardan eyle diye dua ediyordu. Ömer radıyallahu anh şaşırdı. Bu duada neyi kastettiğini anlayamadı. Azdan olmak. Sen niçin böyle dua ediyorsun diye sordu. O mümin de şu cevabı verdi. Allah-u Teâlâ kullarımdan şükredenler pek azdır. Sebe suresi buyuruyor. Ben de o mesut azlıktan olmak için o şekilde talep ediyorum. Bu düşünce karşısında Ömer adı hayran oldu. Yazık bana dedi. Herkes Ömer'den daha akıllı ve bilgiliymiş dedi. Velhâsıl şükreden kullarım azdır buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki o şükreden kulların içine girebilmek. Her hâle şükredebilmek. Velhâsıl Nuh aleyhisselâm, ben yalnız Allah'tan korkarım dedi. İkinci olarak da, ben sizden bir ücret istemiyorum, makam, mevki vesaire. Allah için ben tebliğ ediyorum. Benim ecrim ancak Allah'a aittir. Hep peygamberle baktığımız zaman hepsinin müşterek ifadesi bizim ecrimiz Allah'a aittir. Yine Yasin suresinin ikinci sayfasında oraya putperest o zaman halk iki tebliğci, ondan sonra bir tebliğci, üç tane tebliğci geliyor. Onun putperest halkı kovuyorlar, hakaret ediyorlar. O sırada şehrin kenarından uzaktan bir kişi koşarak geliyor. Ey halkım diyor. Siz diyor bu insanları niye kovuyorsunuz diyor. Onlara iki şey soruyor. Bunlar diyor hidayet sahibi insanlar mı? Bunları bir yanlışlık, bir hata hallerinde bir eksiklik görüyor musunuz diyor. Bunlar hidayet üzere insanlar mı değil mi diyor. İkincisi diyor bunlar sizden bir ecir istiyor mu? bir makam, mevki, para, pul istiyor mu? Bu gelen üç kişiye ben tabiyim diyor. Taşlanmaya kadar götürüyorlar. Demek ki bir Müslümanın iki tane vasfı olacak. Bir, kendisini ihya edecek, tezkiye edecek. Kendisinin cemali sıfatları mazhar olacak kalbi. İkincisi de yaptığı her iş hasbeten lillah olacak. Allah rızası için olacak. İşte sabır güzel ahlakın merkezidir. İmanın yarısı, ferah ve saadetin anahtarıdır. Cennet nimetine kavuşturan bir fazilettir sabır. Başta ülül azim peygamberlerde, diğer peygamberlerde, evliyaullah'ta bunlar sabrı bir meleke haline getirmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de 70 küsur yerde sabırdan bahsediliyor. Sabır üzerine çok ayet var. Sabret. Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir. İman etmiyorlar diye üzülme. Hilelerinden dolayı sıkıntıya düşme. Demek ki burada kul sabır ehli olacak. Allah da onun sabrına yardım edecek. Yapılan müşriklerden, münafıklardan gelen bir takım taarruzlara karşı da mukavim olacak. Yine Cenab-ı Tur suresinde Rabbin hükmüne sabret. Çünkü sen bizim nezaretimiz altındasın. Yani bizim himayemiz altındasın. Kalktığın sırada Rabbini hamd ile tesbih et. Kehf suresinde sabah akşam Rabbine ibadet ve niyazda bulunan ve onun cemalini, rızasını isteyen müminlerle beraber sen de sabret. Mektebi âlem içindeyiz. Meşakkatler var. Hayat düz bir çizgi halinde değil. Medcezirler var. Demek bu medcezirler karşısında Cenab-ı Hak mükafat kazanmamız, kaybetmemiz için daima sabrı tavsiye ediyor. Yine yalnız sabredenlerin mükafatları hesapsız ödenecektir buyuruyor. Tabii en büyük sabır, zor sabır peygamberlerde geliyor. Eyyûb aleyhisselam başına gelen her türlü iptila musibetleri sabretti. Ve ilahi iltifata mazhar oldu. Cenab-ı Hak buyuruyor, biz onu her hususta sabırlı bulduk. O ni'mel abd, o ne güzel bir kuldu buyuruyor. Daima Allah'a yönelirdi buyuruyor. Hazreti Musa aleyhisselam İsrailoğullarına Allah'tan yardım isteyin ve sabredin tavsiyesi bulunmuştu. Lokman aleyhisselam oğluna yavrucuğum namaz kıl. Namaz çok mühim. İyiliği emret, kötülükten vazgeç. Başına gelenlere de sabret. De muhakkak müminin başına bir şeyler gelecek. Çünkü bir imtihan dünyası içindeyiz. İşte bunlar azmedilmeye değer işlerdir. Tarık bin Abdullah el-Muharribi Eshab-ı Kiram'dan bir müşahedesini anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Zülmecaz panelini gördüm buyuruyor. O panelde Efendimiz la ilahe illallah deyin ve kurtulun buyuruyordu. Yüksek sesle hitap ediyordu. Bir adam da elinde taşla Efendimiz takip ediyordu. O da bağırıyor taşta peşine düşen kişi, ey insanlar sakın ona inanmayın, itaat etmeyin, o çünkü yalancıdır diyerek bağırıyordu. Attığı taşlarla Rasûlullah Efendimiz'in ayak bileklerini kanatmıştı. Oradakiler kimdir bu zat diye sordum. Bu taşlanan kimse kimdir sordum. Bu Abdülmuttalib oğullarından bir gençtir dediler. Onun ardına düşen, taş atan kimdir diye sordum. O da amcası Ebu Leheb'tir dediler. Velhâsıl sabrın dünyevi tarafı acı. Fakat uhrevi tarafı çok tatlı. Sabrın acısını sineye çekenler, ebediyet devleti olan cennete ve Allah rızasına kavuşurlar. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, en çok çile çemberinden geçen peygamber benim buyuruyor. Musibetlere karşı sabır. Kullukta sabır, günah işlememekte sabır. Velhâsıl her çaresizin çaresi Cenâb-ı Hak'tır. Sığınak, barınak yalnız Cenâb-ı Hak'tır. Şikayetler, Allah mukavemeti artırsın. Feryâd-ı figanlar, sızlanmalar, kayıptan başka bir şey değildir. Mevlânâ'nın burada güzel bir ifadesi var. Bak diyor, sen diyor bir mektebi âlem içindesin diyor. Senin gönlün bir diyor misafirhanedir diyor. Gamlar da diyor, sururlar da diyor, senin gönlüne gelen misafirlerdir diyor. Herkes bilir ki diyor, misafir olduğu yerde fazla kalmaz diyor. Muayyen müddet doldurduğu zaman devam eder diyor. Sen de diyor, geçen diyor gamlara diyor ve sevinçlere aldanma diyor. Onlar birer misafirdir, onlar gelir geçer diyor. Ya teselli ediyor. Sabır o zaman zorla değil, gönül hoşluğuyla kulun Rabbine teslimiyetidir. Ya şikayetsiz. Gücü veren Cenab-ı Hak sabredip sana bir zararda buna intikam almamak da büyük bir fazilettir. İşte Mekke fethinde Efendimiz senelerce yapılan 20 küsur sene yapılan zulme karşı bir kısas yapmadı. Af buyurdu. Sabretti. Büyük acılar geçti. Onun neticesinde Mekke halkı hemen hemen Müslüman oldu. Bir de sabrın birinci şartı musibetle karşılaştığı ilk andadır. İlk anda feryat figan etmemektir. Enes bin Malik naklediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çocuğun mezarı başına ağlayan bir kadın gördü. Kadına yanından geçerken tebliğ olarak Allah'tan ittika et ve sabret dedi. Kadın çekil başımdan dedi. Benim başıma gelen felaket senin başına gelmemiştir dedi. Kadın Resulullah Efendimizi tanımadı. Kendisine sonra onu Allah Resulü olduğunu söylediler. Kadın bunu duyar duymaz utandı çok. Efendimizin kapısına koştu. Huzuruna çıktı, özür diledi. Ya Resulallah sizi tanıyamadım dedi. Allah Resulü ona tekrar hakiki sabır felaketin ilk anını gösteren sabırdır. Mesela bir insan en yakını vefat ettiği zaman hakikaten o zaman çok zorlanır. Zaman içinde yavaş yavaş azalmaya başlar. Onun için en mühim sabır insanın musibetle karşılaştığı andır. Varlıkta sabır var, yoklukta sabır var. Varlıkta sabır, zenginlikte sabır. Gücün, kuvvetin varken sabır. Bu öyle bir anda gurur ve kibre sürüklenmemek. Tevazu yaşayabilmek. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bir hali Zeyd bin Sabit naklediyor. Hazreti Ömer diyor, yamalı bir elbise giyindi diyor. Baktım diyor, halkın arasında gidiyordu diyor. Sırtında da bir çuval vardı. Çuval bir de su bakracı vardı diyor. Öyle bir gördüm diyor. Öyle hızlı gidişini bir telaş içinde. Ömer dedim, hayrola dedim. Ya halife ne bu halin dedim. Sus dedi. Sonra sana anlatırım. Sen beni takip et dedi. Gitti kırbaç içinde suyu bir garip bir kadının küpüne boşalttı dedi. Gel dedi diyor. Huzuruna çıktım diyor. Bak dedi. Bana da Fars ve Bizans elçileri geldi. Beni çok çok methettiler. Sen şöyle faziletsin, böyle faziletsin. Benim de koltuklarım kabardı. Neyse bana bir gurur geliyordu. Onun için bunu yenmek için böyle bir nefsimle mücadelede bulundum. Demek ki kibre sürüklenmemek varlıkta. Burada mesela Karun varlığı hazmedemedi. Kibre sürüklendi, helak oldu, gitti. Sâlebi diye bir zât-ı rivâyet eder, o tefsirlerde var ama bu tabi 15 tane sâlebi var, hangisi oldu meşhuldür. Tefsirlerde olduğunu söylüyor. Bu da aynı şekilde Kârûn'un durumu gibiydi. Veya da başka bir kişi sâbîydi, ona da sâlebi diyorlardı, onu da bilemiyoruz. Yine varlıkta sabır, intikam almamak, güçlüyken intikam almamak. İşte bunu Efendimiz Mekke fethinde görüyoruz. Yine varlıkta sabır, şehvet, varlıkta önünü açar insanı. Şeytan yol gösterir. Burada nefsin menfi arzularına karşı yani heydelek gelsene bana, alsana beni. Benim olsana heydelek karşına sabır. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın Züleyha'ya karşı olan sabrı. Pintilikte israf yapmamak. Kul bakacak hiçbir mahlukat rızkının derdinde yok. Kul ibret alacak varlıkta ne kadar olursa olsun hiçbir mahlukat yarın için bir şey toplamıyor. Onun için pinti olmayacak. Cömert olacak. Allah bana bu niye verdi bu imkanları? Demek ki bütün mahluk bütün insan mahlukat bana zimmetli. Bunun idrak içinde olacak. Kulül af buyuruyor. Çalışacak, gayret edecek. Allah için kazanacak. Fazlasını verecek. En mühim varlık, makam, mevki vesaire kendinden aşağıdan hor görmeye götürür. Hor görür. ben üstünüm sevdasına kapılır. Hatta fakirleri hor görür. Ve lüküllüğümüze, tüllüğümüze buyuruluyor. Cenâb-ı yazıklar olsun hepsine. Kaç gözle işaret eder. Bu da bir felaket. Allah korusun. Esasında imkânlı imkânsıza daha çok muhtaçtır. Yani zâhiren imkânsız muhtaç gibi ama değil. Esasında imkânlı, varlıklı varlıksa muhtaçtır. Çünkü kıyamet günü onun duasına muhtaçtır. Allah'ın rızasına muhtaçtır. Gazali'nin eserinde bir hadis naklediyor. Sen diyor cömerte diyor taan etme diyor. Eğer diyor cömerdin diyor ayağı sürçerse diyor tabii mecazi olarak Allah onu elinden tutup kaldırır buyuruyor. Onun için bir Müslüman cömert olacak. Bu cömert sırf para değil, her şeyde cömert. Hocayı sen mümkün mertebe talebe okutmaya çalışacaksın. Vücudun gücü varsa gücünü Allah yolunda kullanacaksın. Hem malın var, hem gücün var, her şeyin var, her şeyini Allah yolunda seferber edeceksin. Bir de ayette var, bu çok mühim. Yaptığın iyiliği yüze vurmamak. Yaptığın, verdiğin sadakayı imha etmemek. Bu da çok mühim. Yani bir benlik olmayacak, enaniyet olmayacak. Ebu Leys Semerkandî Hazretleri, veren diyor alana muhtaçtır diyor. Onun diyor karşılığını kıyamet şeyde görecek buyuruyor. İşte Hazreti İbrahim Aleyhisselam yine varlıktaki sabrı ne güzel bir misal. İbrahim Aleyhisselam dünyevi hiçbir şeye temayül etmedi. O hepsini Allah'tan bir emanet olarak telakki etti. Nefsin arzu ettiğine uzaklaşarak halil oldu, Allah dostu oldu. Süleyman Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği dünya saltanatına meyil göstermedi. Bu saltanatın kalbinin dışında taşıdı. Kalbini kasa yapmadı. Sık sık fakirlerin yanına gider, onlarla oturmaktan büyük haz alırdı. Ben miskinim, fakirim derdi. Fakirlerle beraber olmak bana düşer buyurdu. Varlıkta sabır. Bunda Abdurrahman bin Avf'ı gönder, aşer-i mübeşşire'dendi. Sahabenin en zenginlerindendi. Oğlu iftara çağırdı. İftarı birkaç türlü vardı önünde, ağlayarak kalktı. Oğlum baba dedi, bir hata mı işledim dedi. Seni üzdüm mü dedi. Yok oğlum dedi. Musab dedi. O da şehit olduğu zaman da örse bir kefen bulamadık dedi. Başını açsak ayağı açılıyordu. Resulullah'a sorduk. Başını örtün, ayak tarafına kokulu otlar koyun dedi. Biz Musab'ı öyle gömdük dedi. Halbuki o dedi, Mekke'nin en zenginiydi dedi. Bütün de herkes ona hayrandı dedi. O ise de hepsini bir taraf itti, Allah Resulü'nün yanına geldi dedi. En fakirlerinden Ebu Zer'i görüyoruz. O da eshabın en fakirlerindendi. Bunun mukabil infaktan da geri kalmazdı. Hayatı şükür içinde geçiyordu. Efendimiz Ebu Zer dedi, çorbana su koy dedi. Tane koyacak hali yoktu. Etrafı gözet dedi ve infak et buyurdu. Cenab-ı Hak buyuruyor, ey imanlar sabredin, sabır yerin düşmanlarını geçin buyuruyor. Cenab-ı Hak sabrı tavsiye, vel asr zamanı yemin olsun diyor. İnnel insan lefî husr, insan zarardadır, kayıptadır, ziyandadır. Dünyevi bakımdan Süleyman Aleyhisselam kadar zengin olsan, manevi dünyadan uzak olmuş olsan, zarardasın, ziyandasın. Yusuf Aleyhisselam kadar cemal sahibi olsan, manen uzaktaysan, manevi uzaktaysan, zarardasın, ziyandasın, hüsrandasın. Ne şekilde insan hüsrandan kurtulacak? اِلَّا لِذِنْ اَمِنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Amelleri, ameli salih olacak. Amelen salihâ. Ondan ve tevâsâ bil hak. En büyük Cenâb-ı Hakk'ın üzerinde hakkını düşünecek. Biz hiçken, bir hiçten meydana geldik. Her şey Cenâb-ı Hakk'ın lütfu. Demek en büyük hak, Cenâb-ı Hakk'ın hakkı. Nedir Cenâb-ı Hakk'ın? Hayatımızın bütün muhtevasında İslam'ı yaşayabilmek. Rasûlullah Efendimiz hakkı. Daima ümmetinin derdindeydi. Cenâb-ı Hak bize en yüksek, en büyük peygamber ümmet kıldı. Allah Rasûlü'ne itaat, Allah'a itaat olmuş oluyor. Demek ki bir mümin daima benim yanımda Allah Rasûlü olsaydı, benim bu halime tebessüm eder miydi? Bunun idrak ve şuuru içinde olacak. Ondan sonra mümin kardeşinin hakkı. Allah sana bir imkan verdi. Diğer mümin kardeşine o imkan yok. O sana zimmetli. sen onun borcunu telafi edeceksin. Yine ve tavasa bil hak, bütün mahlukat insan için yaratıldı. Diğer galaksilerde, buradaki dünyadaki hayvanlar yok. Bütün hayvanlar el musavvir, el bari sıfatına ayrı ayrı tecellileri. Hepsini Cenab-ı Hak senin için yarattı. Yılanı bile senin için yarattı. Sana ahireti hatırladı. Eli yok, kolu yok. Düz duvara tırmanıyor. Zehiri var, zehirliyor. Onun zehrinden icabında ilaçlar da yapılıyor. Derisi de kullanılıyor. Velhâsıl bütün mahluk, Hâlık'ın nazı mahlukata bakış tarzı, bütün mahlukata şefkat. Ve tevâsâ bilhak, bir de eşya. İsraf etmeyeceksin, israf çılgını düşmeyeceksin. Malına bir emanet olduğunu talakkesi için olacaksın, fazlasını infak edeceksin. Ve tevâsâ bir sabr, hayatın bütün meşakkatleri karşısında da, medcezilleri karşısında da, yani iptilaları karşısında sabır ehli olabilmek. İnnemâl usrü yusrâ, innemâl usrü yusrâ. Her zorluk karşısında Cenâb-ı Hak bir kolaylık ihsan. İşte hayat da dünya da bir zorluk içinde, iptilalar içinde. Bunun bir imtihan. İnşallah bu terfi derecat olacak. Yahut da günahların, seyyiyelerin, hasenatının tebdili vesile olacak. İşte Nuh aleyhisselâm 950 sene tahammül gösterdi. Yani bir sene de ihsan. Daima bu zorluğa karşısında Nuh aleyhisselâm düşünecek. 950 sene sabır gösterdi. Fakat 950 seneden sonra güç bitti. İnni mağlubun fentasır dedi. Ya Rabbi, artık ben mağlup oldum dedi. Gücüm kuvvetim kalmadı dedi. Fentasır dedi. Yardım et ya Rabbi. Al intikamını dedi. Resulullah Efendimiz bütün peygamberlerin daha öncesinde Efendimiz enni mağlubun fentasır demedi. Bak Duma dedim 950 sene sonra. Bir kendimizi kıyaslayacağız. Dayak vesaire hakka hepsine katlandı. Ne sabrı tükendi. Velhasıl Efendimizin de hayatı böyle bir hadiseye şahit olmuyoruz. Hayat boyunca Efendimiz cefalara katlandı, çile çemberinden geçti. Mesela birkaç misal verirsek, yedi ciğerparesinden yedi evladının altını sağlığında kaybetti. Burada örnek. İlk Müslümanların o çektiği ızdırap, cefalar yüreği dilhun oldu. Yani nasıl bir babanın önünde evlat dövülür, öldürülür? Efendimizin ümmeti olan muhabbeti bir babanın, annenin, evladının muhabbeti daha fazlaydı. Hep bunlar Efendimizin önünde icra edildi. Uhud'da sevgili amcası Hazreti Hamza'yı musabı kaybetti. Muine Raci vakanın en kıymetli Kur'an talebelerine, Eshab-ı Suffa talebelerine şehit edildi. Açlıkta taş bağladı. Bir ümmetten birisi açken kendi yemezdi. Onların doymasıyla kendisi doyardı. Ayşe Vâlidemiz buyuruyordu. Ganimetler gelirdi diyor. Ev dolardı diyor. Fakat o diyor açlar varken diyor dağıtmadan diyor kendi huzur bulamazdı diyor. Onları dağıtmakla doyardı buyuruyor. Taif'te taşlandı. Dağlar meleği geldi. Ya emret dedi, emret dedi. Şu iki dağ birbirine çarpayım, helak olsun dedi. İstemedi. Döndü, dua etti. Bunun halkından inşallah mümin kullar gelir diye. Şöyle buyurdu, hayır ben Cenab-ı Hakk'ın onların neslinden sadece Allah'a ibadet eden, ona hiçbir şirk koşmayan kimseye gelmesini diliyorum dedi meleklere. Kendisi de Cenab-ı Hakk'a bir aziyetin daha bir sabır ve şükür halinde olduğunu ifade etti. Kanlandı, ayaklarına kanlar akmaya başladı taşınırken. Allah'ım de kuvvetimin zaafa uğradığını, çaresizliğimi, halktan hur ve hakir görünümü ya Rabbi sana arz ediyorum. Sen ey merhamet en merhamet, eğer bana karşı gazaplı değilsen çektiği minnet ve belaları ben aldırmam. İlahi sen kavme hidayet ver, onlar bilmiyorlar. Nasıl bir merhamet? İlahi sen razı oluncaya kadar işte affımı diliyorum. Yine hemen o zaman fuar vardı. Kâbe'yi Mekke'ye indi. Oranın gelen kâfirlerine aman beni alın memleketinize. Burada terör var. Beni memleketinize götürün. Ben size bilmediğiniz şeyleri anlatacağım diyordu. Bir çırpınma halinde Efendimiz. İnsanların selametine. İşte Mekke fethinde de kendine Müslümanlara senelerce zulmedenler hepsini affetti iman için. Nuh Aleyhisselam'ın ömrü uzun, 1000 sene. Fakat mühim olan ömrün uzun ve kısa olması değil, ömrün Allah yolunda geçmesi. Yani insan 1000 sene yaşasa ne faydası var? Yine ölüme mahkûm, yine fanilik. Onun için insan şunu unutmayacak, illa اَشْيَةً اَبْدُوهَا. Ahiretten bakıldı mı, dünya hayatı bir akşamın loş vakti, bir de sabahın okuşluk vakti gibi. Tabi burası da bir ibret. Bu اَنِّ مَعْلُوبٌ فَنْتَصِرْ Cenâb-ı iltica ettikten sonra gemi yapması. Cenâb-ı Hak emretti. Oğullarından Sam, Ham, Yâfes iman etti. Diğer oğlu Kenan ise iman etmedi. İkinci karısı da iman etmedi. Yani bir de bu peygamber bir sabır imtihanını gösteriyor. Burada elden gelen bütün gayretler gösterilecek. Hatta burada Nuh Aleyhisselam bir çırpınışını bile Cenab-ı Hak gösteriyor. Cennette bir durumu bildiriyor. Şöyle derler diyor o cennettekiler 26. ayet Tur suresi. Doğru biz geçmişte çoluk çocuğumuz arasında aile yuvasında en mutlu olduğumuz anlarda bile Rabbimizin azabından çok korkardık. Yani itina ederdik. Kulluğumuza itina ederdik. Muamelatımıza itina ederdik. Evlatlarımızı Allah yolunda yetiştirmeye itina ederdik. Ve bu çok mühim. 20. ayette fakat şükür olsun Allah bize lütfetti de alevleri, ilikleri işleyen o korkunç azaptan bizi korudu. Demek ki bir mümin dünyada endişe içinde olacak. Yaptığım ibadetler kabul mü? Muamelatım, muaşeretim nasıl? Allah razı mı? Evlatlarım ben nasıl yetişeyim Allah yolunda? Onu ben hangi tahsili veriyorum? Maalesef bugün görüyorum bir üniversite imtihanlarında burası anne babalar okul kapılarında saatlerce bekliyor. Halbuki bir dünyevi evet lazım bu. Bak bu dünyevi menfaattir. Bir mesleğe sahibi olmak için. Bak esas olan ebedi hayattır. Biz dünyaya biz ahiret için geldik. Dünya için gelmedik. Dünya Cenab-ı bir mektep olarak halketti. İnsin ve cinnin bir mektebi. Esas hayat ahiret hayat. Yani bir anne baba olarak ne kadar bir gayret edeceğiz ki? Burada çoluk çocuğumuz arasında en mutlu anlarda bile Cenab-ı Hak'tan korkardık buyuruyor. Bak cennete kavuştukları zaman bu mukametten sonra fakat şükürler olsun Allah bize lütfetti de yine Cenab-ı Hakk'ın lütfu alevlerin ilikleri ise o korkunç azaptan bizi korudu. Çünkü biz daha önce yalnız ona kulluk ederdik. Yalnız Allah'a yalvarırdık. Gerçekten o evet o lütfu ihsanı bol olandır. Sonsuz merhamet sahibidir. Tefsirlerde şöyle bir ifade var bu ayetlerle ilgili. Biz dünyadayken ehli iyalimiz içinde yaşayıp giderken bile korku ve ürperdi halinde bir hayat sürüyorduk. Beynel havf ve reca. Allah'a karşı gelmekten ve burada karşılayacağım azap için korkardık. Akıbetimiz ne olacak onu düşünürdük. Hasenatımız yüzümüze çarpılacak mı? Bir riya var mı? Bir yanlışlık var mı? Hatalarımız sebebiyle acı bir sonla mı karşılayacağız? Son nefesimiz nasıl olacak? İmanla gidebilecek mi son nefesimizde? Hep bu endişelerde yüreğimiz daima bir ürperti halinde olurdu. Cenab-ı Hakk'a yalvarıyorduk. Kulluğumuzu, acımızı ona arz ediyorduk. Diğer bir tefsirde de neslimiz hakkında bir korkumuz vardı, çoluk çocuğumuz hakkında. Yani yarın biz öbür tarafta biz bir tarafa, evlatların başka tarafa mı gidecek? Bir cehennem yolcusu mu olacak? Onlar bizden sonra ne olacak? Biz öldük geçti. Bugün beraberiz onunla. Biz öldük geçtik. Sonra onlar ne olacak biz öldükten sonra? İman ve İslam'ı bir hayat yaşayacaklar mı? Ahirete bir ayrılığa düşeceğiz mi? Yoksa bir kavuşma olacak. Zira Cenab-ı Hak selamun kavlen min Rabbir Rahim. O cennette gireceklere büyük bir selamla karşılaşacak, büyük merasimle. En büyük acı hüsran orada olacak, en yakınlanan başka tarafa gitmesi. وَمْتَعْزِ الْيَوْمَ يُوْهَ الْمُجْرِمُونَ Siz mücrimler, siz cehennem yolunda, siz bu tarafa diyecekler onlara. En büyük ayrılık dünyada ölümlü olmayacak, oradaki ayrılık olacak. Cenab-ı Hak oradaki endişeyi bildiriyor. Onun için bu dünyadayken hem kendimize hem evlatlarımıza titizlik istiyor. Yine diyorlar ki, biz bu sebebi üzerim adeta titrerdik diyorlar. Fakat elhamdülillah diyor, Allah diyor bizi yine burada cenneti birleştirdi ve bu hüznümüz dünyadaki bu acabalar, keşkeler surura bugün çevrildi. Bizim dualarımız hep böyle. Yani neslimizin selameti için, neslimizle beraber ahirette de beraber olmak için de. Demek bir nesil endişesi. Bir mümin, bir anne baba daima bir nesil endişesi yaşayacak. Dünyada nasıl bir itina gösteriyor? Ahirette için de onun çok çok daha ötesini gösterecek. Yine Cenab-ı Hak, ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taş ateşten koruyun buyuruyor. Onun için salihlerle, sadıklarla beraber olma. Bu Sâd-ı Şirazi diyor ki, Eshâb-ı Kehf'in köpeği Kıtmir, sadıklarla beraber olduğu için, sadakat gösterdiği için büyük bir şeref kazandı, Kur'ânî bir ifade kazandı. Lut'un karısı, o da fâsıklarla beraber olduğu için cehennemlik oldu. İmam-ı Rabbânî Hazretleri bir mektuba, bir hadise şey yapıyor. Ahbaplarından biri ölüm halinde, yanına gidiyor, bir faydası olmaz diye teveccüh ediyor, kalbi karanlıklar içinde. Dua ediyor, telkin ediyor, en nihayet ölüyor, vefat ediyor. Anladım ki bu diyor, hep diyor fâsıklarla beraber olduğu için bu akıbeti düçar oldu. Cenâb-ı Hak bize her rekâl gayr-ül mağdûbi aleyhim ve'd-dâlin diyoruz. Dalâlette olanlardan uzakta olmak. Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olmak. Onlar ne güzel arkadaşlardır buyuruyor. Bu kasvet ya da ruhaniyet maddiye bir inkâs ediyor. Mesela bir Kâbe'de kılınan, bir Ravza'da kılınan bir namaz diğer mekânda kılınan namazdan çok daha farklı. Bunun zıttını Efendimiz mesela o Tebük seferinde o Semud kavminin evlerine giren sahâbî sıcaktı, hararet çoktu, orada su vardı. Almayın suyu, dökün dedi, aldınız dedi. Hamur yap, develere verin buyurdu. Bu kuyulardan da su içmeyin buyurdu. Ancak o Sâlih Aleyhisselam'ın içtiği, suyunu içtiği, devenin içtiği oradan bir sahâbî su aldı. Yine Haç'ta efendim o muhasır denen vadiden hızlı olarak geçti. Ya Resulallah ne hal oldu deyince burada Cenâb-ı Ebre ordusunu kahretti buyurdu. Oradan bir inikas gelmesin buyurdu. Yine bu eşyaya inikas bakımından bu da tabii çok hassasiyet, çok çok ibretli. Beyazıt Bistami Hazretleri bir gün içinde bir perişanlık ve bir huzursuzluk hisseder. Bir türlü kendisini o halden kurtaramaz. Mesela hele bakın der, içimizde bir yabancı var mı der. Birbirine bakarlar, içimizde bir yabancı yok. Üstad derler. Bastonlarınıza bakın derler. Biri bir yabancının bastonuyla gelmiş. Onu dışarı çıkartın der. Demek kalp zirveleştikçe bir hassasiyet. Yine bu sohbetlerde Sami Efendi Hazretleri bahsederdi. Bir hatta ben birkaç sefer kendim dinledim bunu. O mezi bulundum. Askerdim İstanbul'da buyurdu. Adil Efendi vardı. Bu Beylerbeyi'nde otururdu. Salih bir zattı. Hatta kerameti olan bir zat olduğunu söylerlerdi. Ona fırsat oldukça ziyaretine giderdim buyuruyor Sami Efendi Hazretleri. Bir gün dedi ki bana, oğlum Sami, sakın kalbi kasvet olan kimselerle beraber olma. Ben de Ayasofya dedi, o zaman camiydi, yine camiye döner inşallah. Orada dedi, bir mevlid okundu dedi, Kur'an-ı Kerim okundu dedi. Hiç dünya kelamı yoktu dedi. Fakat dedi, eve geldim dedi, kalbim katılaştı dedi. Letaifler çalışmadı dedi. Üç günde onun zoruna baktım ki diyor, orada da Ayasofya diyor, kasveti kalp birisiyle kalbim karşı karşıya gelmiş. Oradan inikas. Onun için aman oğlum Sami demiş, salihler sahip beraber ol, kasveti kalp sahibi olan kimselerle uzakta ol. Tabi bu Yakup Aleyhisselam'ın şeyi çok mu inikas bakımından gömleği çıktığı zaman Mısır'dan ben dedi bana dedi eğer yanlış düşünüyor, yanlış görüyor demezsen de ben Yusuf'un kokusunu duyuyorum dedi. O gömleğin tam Mısır'dan belki 500 kilometre uzaktan onun kokusunu duyuyorum dedi. Demek bu kalbi beraberlik nasıl bir yakınlık meydana getiriyor. Mevlana'nın güzel bir ifadesi var burada. Diyor ki Yakup'ta diyor Yusuf'un bir cazibesi vardı diyor. Bundan da Yusuf'un diyor gömleğinin kokusu onu çok uzak bir yerden dahi ulaştı diyor. Gömleği taşıyan kardeşi ise Yahuda o kokuyu o raya duymaktan mahrum idi diyor. Çünkü diyor Yusuf'un gömleği kardeşi elinde bir emanet idi diyor. Kardeşi gömleği götürüp Hazreti Yakub'a teslim ile mükellefti. Yani gömlek o gömlek kardeşi elinde köle tüccarının bundan mütena bir cariye gibiydi. Köle tüccarının nefsi için değildi o. Velhasıl yani manevi haller eşya bile sirayet ediyorsa eşyadan daha hassas olan insan kalbini nasıl bir tesir icra etmek eder düşünmek lazım. Bu Nuh'a iman etmeyen kavim cahilen bir cesaretle azabıyla isteyerek azgınlaştı. Ey Nuh dediler, bizimle mücadele ettin dediler. Bize karşı mücadelen çok çok öteye gittin dediler. Eğer sen doğrulardansan yani tehdit edin azabı bize getirdi. Gelsin o azap dediler. Nuh aleyhisselam onlara dedi ki onu size ancak dilerse Allah getirir. Siz Allah'ı aciz bırakmak mı istiyorsunuz? Eğer Allah size azdırmak istiyorsa ben size öğüt vermek istesem de size fayda vermez. Çünkü o Rabbimizdir. Nihayet ona döndürüleceksin buyurdu. Cenab-ı Hak'tan bir teselli. Kavminden şu ana kadar iman olanlardan başka asla inanmayacak. Öyleyse onların işlemekte olduğu günahlardan dolayı sen üzülme diye Cenab-ı Nuh aleyhisselam'ı teselli etti. Nihayet bu azgın kavme Cenab-ı Hak dünyevi yine ibret ders olarak bugün sanki bir o virüs gibi 40 sene yağmursuz bıraktı onları. Hayvanları telef oldu. Çocukları doğmadı. Çaresiz kalarak Hazreti Nuh'a müracaat ettiler. Bize dua ettiler. Sanki bir kâhin olarak görüyorlardı. Nuh aleyhisselam şirkten dönün, dua edeyim buyurdu. Ve ayet-i kerime de şöyle dedi Nuh aleyhisselam 10. 12. ayetinde. Rabbine mağfiret dileyin çünkü o çok bağışlayıcıdır. Mağfiret dileyin o gökten bol bol yağmur indirsin. Mallarınız çoğaltsın ve bahçeleri ihsan etsin, ırmaklar atsın. Hasan Basri Hazretlerine 4 kişi geldi. Biri kuraklıktan şikayet etti. Biri fakirlikten şikayet etti. Biri tarlanın verimsizliğinden şikayet etti. Biri de çocuğu olmayışından şikayet etti. Üçünü, bu dördüne de Hasan Basri Hazretleri istiğfarı bildirdi. Der efendim, bunların dördünde sıkıntıları değişik. Siz dördüne de istiğfar da bulunmayı tavsiye ettiniz. Bu ayeti okundu. Rabbinizden mağfiret dileyin çünkü o çok bağışlayıcıdır. Mağfiret dileyin ki üzerine gökten bol bol yağmur indirsin. Mallarınız ve onları çoğaltsın, size bahçeleri ihsan etsin. Sizin için ırmaklar akıtsın. Cenab-ı Hak gemi inşa etmesine. Yani yine peygamberlerle maddi tekamül de oluyor. İdris aleyhisselam'la bir terzilik başladı. O hayvan derinden dikmek, elbise dikmek. Nuh aleyhisselam o zaman yoktu bu. Su üzerinde gemiyle seyahatler. Bu da Nuh aleyhisselam daha evvel suyun üzerinde bir oradaki insanlarda sudan yani denizden istifade etme diye bir şey yoktu. Cenab-ı Hak buyuruyor gözümüzün önünde yani himayemiz altında vahiyimize göre gemiyi yap. Fakat zalimin kurtuluşu için bana yalvarma buyuruyor. Artık onun 950 sene bitti bana yalvarma buyuruyor Rabbimiz. Ondan mutlaka boğulacaklardır buyuruyor. Tabii Nuh aleyhisselam gemiyi yaptıkça yine kavmi alay ediyor. Orayı pisletiyor. Hatta o kendine uyuz hastalığı geliyor. O pislikleri kendi üzerine sürmekle ancak o şeyden kurtuluyorlar. En nihayet bir de her hayvan çift alınıyor. Bu fırın kaynadığı zaman demek ki bir buharlı bir gemi oluyor Allahu alem. Nuh aleyhisselam Kenan gelmiyor. 3 oğlu geliyor Kenan gelmiyor. Kenan gelmeyince kısacası ya Rabbi diyor bu benim oğlumdur, ehlimdir diyor. Burası çok mühim. Ey Nuh diyor o senin ehlin değildir diyor. Onun ameli gayri salihtir diyor. Onun itikadı ameli bozuktur diyor. Sen Kenan için dua ederek diyor cahillerden olma diyor. Hemen şeyde istiğfar ediyor. Demek ki burada bir zaaf da oluyor. Şu zaaf oluyor, bu zelle oluyor. Peygamberlerde zelle vardır. Yani hatasız yalnız Cenab-ı Hak'tır. peygamberler zelli olan hata eder, hemen tasdik gelir. Çünkü Nuh aleyhisselam enni mağlubun fentasir dedi. Ya Rabbi artık ben mağlup oldum dedi. Gücüm kuvvet bitti. Al intikamını dedi. Yardım et dedi. Burada da oğluna dua etti. Onu dua etti, kavmine beddua etti. Bu bir zelli oldu. Tabi burada o ey Nuh dedi, asla senin ailenden değildir o dedi. Demek ki eğer kalbi beraberlik yoksa, bedeni beraberliğin, anatomik beraberliğin hiçbir faydası yok. Tabi bu Cenab-ı Hak İbrahim aleyhisselam'la misal veriyor. İbrahim aleyhisselam için babasına dua etme diyor. Efendimiz de Cenab-ı Hak amcasına Ebu Leheb'i bildiriyor Tebbet Yedâ'da. Velhâsıl demek ki mühim olan kalbi beraber, bu din kardeşliğinin beraberliği, kan kardeşi beraberliğinden çok daha öteye. En nihayet bir yolculuk başlıyor. Cenab-ı Hak, ey yer suyunu yut, ey gök suyunu tut buyuruyor. 6 ay seyahatten sonra gemi Cudi Dağı'na oturuyor. O şekilde 80 kişiyle yeni bir insanlık başlamış oluyor. O gün 10 Muharrem oluyor. O günü kalan bakiyelerle yemek pişiriyorlar. İşte Aşure oluyor. Bu Muharrem'in 10. günü böyle bir o 80 kişi pişirdiği bir yemeği işte bugün de Aşure diye şuyu bulmuş oluyor. Burada dikkat edilecek bir yine cazip dikkat bir hadise var. Yahudiler de dediler ki biz dediler 10 Muharrem'i biz de oruç tutuyoruz dediler. Efendimiz o zaman biz dediler 9, 10, 10, 11 tutalım. Yani ibadette bile benzememek. Daima bir Müslüman İslam karakter ve İslam şahsiyetini yaşayacak ve yaşatacak. Gayr-ı mağdûbi aleyhim velâ dâlin. Yine Resulullah Efendimiz buyuruyor, düşmanın aydınlattığı ışıkla aydınlanmayın buyuruyor. Bir münafıkın diyor, size olan yardımından kaçının diyor. Çünkü diyor ona karşı diyor siz diyor bir mağlup olursunuz diyor. Bir sevginiz artar diyor. Yani demek ki bu İslami Allah bize en büyük dini lütfetti. İkram etti. Yine peygamberler misaliyle bu hak dinin nasıl Cenab-ı Hak yaşattığını o peygamberlerin mücadelesini bize bildiriyor. Allah cümlemizi inşallah salih bir kul olmayı nasip eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet olmanın idraki içinde olabilmeyi. Efendimiz yakından tanıyabilmeli. El meru me'men ahabbe ki sevdiğiyle beraberdir. Efendimizin her halini yaşamanın gayretiyle olabilmeyi ki kıyamette de o zor günde onunla beraber olmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Lillahi teala el Fatiha.